Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze vakit ayırıp önem veren bizi dinleyen can dostlarımız, hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Efendim, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programındasınız. 2021'in 5. programında inşallah size bu hafta çok sevdiğim, değer verdiğim Ramazan Kayan hocamla birlikte aileyi konuşmak için ayıracağım bu 5. haftayı. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Allah razı olsun, teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizler de iyisiniz inşallah.
Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık, çok çok teşekkür ediyorum. Tabii sizin tebliğci mi demek lazım, konferansçı mı, şimdi yeni çıktı böyle aktivist falan diyorlar. Ya bu adam mücahit yani, aktivist ne demek yani? Diyorlar ya, Ziya Paşa'ndı galiba. Evvel yoğuydu bu usul, yeni çıktı diye.
Yeni çıktı, yani evet. İş bu rivayet yeni çıktı diye.
Dolayısıyla hani baktığımızda yazarsınız, eğitimcisiniz, tebliğcisiniz. Ama aynı zamanda da hani ailenin o derin yarasını, kalabalıklar durun bu gidişat yanlış yola diye haykıran kişilerden bir tanesiniz. Hem yaş itibarıyla Cumhuriyet'in ilk şeyleri bile olsa dedelerimizin vaktini gören bizim gibi bir nesildensiniz. Dedeleri gördük, mutlulardı, huzurlulardı. Hem de torunları gören ve onların evliliklerine şahsınızı tenzih ederim ama torun anlamına, jenerasyon anlamına söylüyorum. Evet. Onların o acüllüğüne, onların o güzelliğe bakan, iç güzelliği umursamayan, paraya bakan, maneviyatı umursamayan, tavrını gören, şahit olan bir kişi olarak, Anadolu'da bu kadar İslam coğrafyasına ulaşan birisi olarak, bu anlamda aileye bakışınızı önemsediğim için istedim ki, insanı konuştuk çarşamba günü nitelikli insan programımızda, sizleri buluşturduk dinleyenlerle. Bugün de hani aileyi konuşalım. Nedir hocam sizce aile ve İslam'da neden önemlidir? Nereden geliyor önemi? Hani nedir ve önemi nereden geliyor ile başlasak izninizle. Buyurun.
Eyvallah. Ama önce şöyle bir parantez açarak.
Eyvallah. Eyvallah.
Evde hanım bazen bana takılır. Ya lütfen, her şeyi konuşuyorsa şu aile konusuna sen girmesen iyi olur. Eve doğru dürüst vakit ayırdığımız, ama bereket ki bu pandemi o açığımızı telafi etmenin de bir vesilesi
ya,
oldu.
Kabul şimdi de itikaf diyorum ben. Ona bizi itikafa soktu yani.
Dolayısıyla hanımdan da ruhsat çıktı.
Güzel.
Bu vesileyle konuya inşallah girebiliriz.
Allah razı olsun.
Hep şunu düşünürüm. Henüz dünya yokken aile vardı.
Nasıl hocam?
Allah Hazreti Adem'i, Hazreti Havva'yı yarattı.
Ya.
İlk aile cennette kuruldu.
Cennette kuruldu, doğru.
Henüz dünya yok. Böyle düşünmemiştim. Ve dünyada insan yok. Ya. Bu kadar önemli yani. Bakıyoruz daha ilk şeyde bir aile karşımıza çıkıyor. Ama orada bir de sınav var. Aile sınavı. İlk aile, en büyük sınav da yine o aynı. Cennetin tüm nimetlerinden istifade edebilirsiniz sadece şu ağaca.
Sınandığım bir ağaç var orada da.
Orada da bir ağaç var. Ama cennetesin, belki de geçen nitelikli insan programında dediğimiz, insan tüm boyutlarıyla insanı ele almak lazım. Cennette şeytan bir şekilde bir dokunuş adına. Cennet dersin ama bunun yarını hiç düşündünüz mü? Cennette kalıcı olmanızın, ebedi kalmanızın
yaklaşmaya bak şimdi.
Sağdan hamlesini yapıyor. Malum biliyorsunuz, yasak ağacın meyvesinden sonra yeryüzüne iniş, dünyaya iniş başlıyor.
Evet.
Ama yine pes etmek yok, umutsuzluk yok. Tekrar cennete nasıl bu aileyi taşıyacağız? Buradan ben şu sonucu çıkarıyorum. İlk aile, menşe, mebde cennete başlıyor. Yeryüzüne indikten sonra da pes etmek yok. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Mümkündür ki yasak ağaçlara dokunmuş oluruz. Sen tövbe kapısını açık tutuyor, cennetin kapısını açık tutuyor. Biz kendimize haksızlık ettik, zulmettik. Sen bize mağfiret etmezsen, sen bize merhamet etmezsen kaybedenler var. Nasıl kazanacağızın şeyine giriyorlar. bu defa yeryüzüne indiriyor da nasıl kazanacağın yol haritasını da Allah gösteriyor. Ve bakıyoruz ki tövbeleri kabul oluyor. Cebelü Rahme'ye her gittiğimde bu dua karşımıza çıkıyor. Ve tekrar evliliği cennetim. Bu bakımdan benim idarimdeki aile hep şudur. Nikahlanırken bunu diyorum ki aileyi üç kelimeyle. Genelde sizde de bu üçleme şeyi var değil mi? aileyi düşünürken, tasavvur ederken, aile muhayyidinde ilk başlangıcında sınırlı ve sonlu bir aile hayatı lütfen düşünmeyelim diyorum. Bu aileyi sonsuzluğa nasıl taşıyacağız?
Ya, ana görev o.
Ana görev.
Ana görev o.
Nikah kıydığım, sağ olsun gençler biraz önemsiyorlar. Hocam nikahımızı kıyar mısın? Geliyorlar. İlk şartım bu. Gençler ben bu nikahı kıyıyorum ama sadece dünyanız için değil. Bu nikahı cennete nasıl taşıyacaksınız? Bu evliliği cennete nasıl sürdüreceksiniz?
Yani?
Bu konuda bana bir söz verin. Birbirinizi cennete taşıma noktasında eşler olarak. Eğer hedefe cenneti korsanız, ahireti korsanız, sonunu korsanız, dünyanın aile sorunları sizi sarsmaz. Depremin şiddeti, depresyonun şeyi ne olursa olsun... Ya üç günlük dünya hayatı. Ya. Nasıl olsa biz cennete kapak atacak olsak ya. Tüm şeyler evet, hafiflemeye başlar.
Kesinlikle.
Sonsuzluk inancı var ya insan öyle bir güçlü kılıyor ki. Yani.
Hocam çok özür dilerim. Beni affedin ama.
Estağfurullah.
Önce ondan sonra parantez. Evde televizyon yok ama hani gittiğimiz yerlerde bazen açık oluyor otellerde. Oradan biliyorum bu uyduruk kaydırık ne kadar yarışma varsa son dönemlerde biraz da artmış. Ya ne olacak? 3-5 kuruş para veriyorlar yani ödül de budur yani. Öyle bir zorlu şeyler, yarışlar yapıyorlar ki öyle bir kendilerini zorluyorlar ki niye? Bir ödül var, oraya kavuşacaklar. Dediğiniz gibi ebediyetse ödül, Allah'ın bize cennetinde ikram edeceği bir ödülse ödül. Ya ne olacak 100 yıllık dünya
Asiye,
hayatında?
Asiye annemiz Firavun'a niye katlandı? İşin ucunda Allah diyor ki sana bir cennet.
Ya.
Ev yapacağım sana cennet.
Kim ister Firavun'un sarayını?
Hazreti Lut, Hazreti Nuh inkarcı eşine niye katlandı? Sabredersem Allah bana cenneti vaat ediyor. Ya bence işin esprisi ahiret inancı zayıfladıkça aile sorunları büyüyor. Tam da
bu
böyle.
Kesin.
Kesin yani. Bunu çözmemiz lazım. Dedelerimizin, ninelerimizin bu konudaki inancı daha saf, daha güçlüydü. Onların yaşadıkları aile sorunu ben sabredersem, katlanırsam Allah cennette bu çektiklerimin karşılığını kat be kat verecektir. Dahası bana haksız etse bile Allah hesabını Mahkeme-i Kübra'da soracağı için şimdilik ben bu aileyi bozmayayım, dağıtmayayım, ya, katlanayım.
Mesulü ben olmayayım.
Mesulü ben olmayayım. Bir yıkan, bir bozan, bir bölen ben olmayayım şeyim. Ben esas etkileyen nedir biliyor musunuz? Ailenin bu boyutuyla ilgili Filistin'le de biraz sizin de olduğu gibi genelde duyarlı Müslümanlar oldu. Biraz daha fazla ilgi.
Allah razı olsun.
Kudüs'le ilgili böyle bir şey. Bir yerde Filistin'le ilgili bir araştırma şeyini, anketi okudum. Dünyada en güçlü aile yapısı Filistin'de. Boşanma oranlarının en az olduğu toplum Filistin toplumu.
Eyvallah.
Biraz da şaşırdım ya. Devletleri yok, yurdu yuvası doğru dürüst yok. Nereden geliyor bu güç yani aile
de hep boşan... derler ya maddi imkansızlıklar, geçimsizlik sebebi, boşanma sebebi. Evet. Al buyur Filistin.
Ve dünyada entelektüel toplum noktasında İsviçre'den sonra ikinci sırada Filistin. Dünyada hangi üniversiteye gitseniz Filistin'le de karşılaşıyorsunuz. Hı. Sürekli İsrail bombaları ama aile yapısı çok. Bombalar şey yapıyor, bakıyorsun ki düğün aksamıyor. Ve çocuk yapma oranının en yüksek olan toplum, her Filistinli annenin idealinde en az 6 tane çocuk dünyaya getirmek. Eyvallah. İkisini direnişe, ikisini eğitime, ikisini maişe teminle.
Eyvallah.
Esas şuna geleceğim. Geçen yıl Filistin'de şöyle bir olay oldu. Kudüs'te Filistinli bir kız... Okuldan çıkmış eve gidiyor. 17 yaşlarında bir kız. Yolda İsrail askerleri karşılaşınca. Ve caddenin ortasında kızı infaz ettiler. Temiz kanıyla Filistin kanı. Kız tabii defnedildi ama sosyal medyada kızın şehit olan o şeyleri bayağı paylaşım şeyi oldu. Filistinli bir delikanlı şehit olan kızın o sosyal medyadaki resminin altına şöyle bir cümle yazmıştı. Filistin'de şehit edilen bu kız sizin kız kardeşiniz olsaydı nasıl tepki verirdiniz? Hızını alamıyor Filistinli delikanlı, elindeki bir bıçakla bir İsrail askerini yaralıyor. Diğer askerler de onu da orada kurşuna diziyorlar. O da şehit oluyor. Babası cenazeyi defnettikten sonra daha önce şehit olan kızın babası şehit olan delikanlının taziyesine geliyor. Delikanlının, şehit delikanlının babası bakıyor ki kızı şehit olan kişiden taziye geliyor. Şöyle güzel bir sarılıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Allah'ın emri peygamberin kavliyle şehit kızınızı şehit oğluma istiyorum. Veriyor musunuz diyor. O da diyor ki Allah'ın emri peygamberin kavliyle şehit kızımı şehit oğlumuza verdim. İnşallah düğünleri Firdevs cennetinde olur. Şimdi burada şöyle durdum. Ben çok kız isteme olaylarında bulundum, nikah olaylarında bulundum ama böylesini görmedim. Ve buradan hareketle şunu söyleyeyim. Eğer biz ailenin ahiret ayağını oluşturur, bunu cennete taşımak gibi bir ideali önümüze korsak, bu aileyi kim yıkabilir? Ne kapitalizm, ne modernizm, ne siyonizm, buna kesinlikle gücü yetmez ya. Gerçek evlilik, yine gençlere diyorum, birbirinin ahiretine katkı sağlayan, birbirinin cennetine katkı sağlayan evliliktir. Gerçek dostluk, gerçek kardeşlik, birbirlerini cennete hazırlayan dostluklarda, ona göre seçeceğiz. Onun eş seçer.
Onun için düğünün yarısı tamamlanıyor ya hocam, değil mi? Dinimizin yarısı tamamlansın diye yaptığımız bir evlilik.
İkincisi doğru. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Aynen. Hem evlilikle ilgili hem de sosyal hayat, toplumsal.
Hayat arkadaşı oluyor artık.
Hayat. El mer'u ala dini halilihi. Kişi dostunun dini üzeredir. Buradan da baktığımızda bunlar çok önemli. Onun için rastgele arkadaş edinemeyiz. Rastgele eş seçimle gidemeyiz. Sadece duygusal ya da cinsel güdülerle kalkıp da şey yapmadan sonrasında işte toparlayamıyoruz bir türlü. Maalesef bilinçli ailelerimiz de artık kariyer belirleyici oluyor. Maalesef. Fiziki güzellik belirleyici oluyor. Ahiret boyutunu, sonsuzluk inancını gereği gibi şey yapamadığımız için tökez diyoruz. Birincisi bu. Yine mesela aileyle ilgili şunun altını çiziyorum. Her aileye evli adım attığımızda bir iken iki oluyoruz. Tekli hayattan ikili bir yaşama yönüne. Her kardeşimiz şu soruyu kendine soracak. Bir iken ikili olduk. Üçüncü kim olacak? Eğer o ikilinin üçüncüsü Allah'sa sorun yok.
Eyvallah.
Sevr Dağı'ndaki Allah Resulü ile Hazreti Buyur'un arasındaki geçen cümleyi hatırlayalım. Ya Ebu Bekir, iki kişi ki üçüncülere Allah neyin tasasını çekiyorsun ya? Neden endişe ediyorsun? Mağaranın ağzına kadar gelmiş olabilir. Üçüncü kim?
Ya.
La tehzen.
İnnallah
emane. Üzülme, Allah bizimledir. Şimdi evlilikte eğer üçüncüsü Allah'sa
kaygı yok, korku
kaygı
yok,
evam. Ne vesvese, ne efendime söyleyeyim şüphem. Çünkü sonunda herkes birbirinden şüpheleniyor. Güven denilen bir şey.
Ama üçüncünün Allah olmasında şartları vardır değil mi? Öylesine iki kişinin üçüncüsü olmaz Allah.
Olmaz ya. Onunla hemen parantezini açıyorum.
Lütfen.
Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdede olduğu andı. Secdelerimizin kalitesine bakacağız yani. Allah'a en çok yaklaştırıcı olan.
Allah bizimle mi değil mi anlamak adına değil mi hocam?
Adına.
Secde kalitesine bakacağız.
Yani diyelim ki namaz bize ağır geliyorsa Allah'tan uzaklaşmaya başlamışız demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve izâ kâmû ilâ's-salâti kâmû küsâlâ.
Amin.
Münafıklar tembel tembel namaza kalkar. Namaz terk ederler de demiyor ya. Üşene üşene kalkarlar ve gösteriş üzerinde olurlar.
Hocam beni çarpan izninizle ben hayal ediyorum böyle parantez açmaktan ama.
Yo, ben memnun oluyorum.
Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Basında izledik bunu. Son birkaç yıldan beri 15 dakika kala kapılar kapanıyor çocuklarımızın sınavında. Üniversite sınavında.
Evet evet.
Hatırladınız değil mi? Bir kızcağız var. Çok örnek var da. Biri çok çarpıcı. Okulun kapısı 9'a 1 var. 9'da kapanacak. 1 dakika kalmış. Koşsa yetişemeyecek. Ama nasıl bir koşma hocam yani. Kapı kapanacak ya. Ve yığıldı kaldı oraya. Dediler kızım bir dakika var daha yani da gelebilirsin falan. Kız sürükleniyor artık. 2 kişi girdi koluna.
Ya kaçırırsan.
Ya giremezsem o kapıdan. Evet. Ben o kadar üzüldüm ki kendi adıma. Ben kendimden üzüldüm yani. Hocam sabah namazını kaçırdım. Kılamadım bugün hocam. Yatsıya kalkamadım hocam. Ya o kadar basite indi ki olay.
Evet.
Hiç öyle bir hayıflanma yok. Ben aynı derdi uçak kaçırdığımda da yaşayan bir kardeşinizim. Yani Allah'tan affımı istirham ediyorum. Onu dileniyorum. Nasıl üzülüyor insan? O kadar bilet, o kadar şimdi bir de program falan var. O kaçmış oluyor. Eyvah diyorsun. Ama namaz kaçmış, kazası var canım. Herhalde oradaki hayıflanmamız, oradaki o yangın öyle olacak. Kapı kapanıyor bak, vakit geçiyor bak, telafisi yok bak.
O nedamet böyle... Hacca umreye giderken havaalanında bir şey dikkatimi çeker. İlk defa gidenler. Gidenler sevinç gözyaşları, gidemeyenler de hüzün gözyaşları.
Uğurlayanlar da.
Uğurlayanlar. Bazen sorarım, acaba bu iki gözyaşlarından hangisi daha kıymetlidir?
Hangisi daha değerli? Eyvallah.
Bazen gidemeyenlerin o samimiyetteki gözyaşları, gidenlerin sevinçte gözyaşları daha kıymetli olabilir diye düşünüyorum. Eyvallah. Namazı kaçırdın, arkasında iki damla gözyaşı birçok şeyi telafi edelim ama o nedamet şeyi. İşte bu noktada deminki şeye tekrar aile boyutuna dönecek olursak, ya şunu diyelim, benim Allah'a ihtiyacım var ya.
Amin.
Namazı terk etmek Allah'a terk etmekle eşdeğerdir. Olaya böyle yaklaşırsak. Sanıyorum namaz hassası ve kıldığımız namazın kalitesi çok çok fazla bir şeye mecraya geliyor. Aslında zamanımız bitmeden o başladığım şeye tekrar dönmek istiyorum. Lütfen. Birincisi ailede sonsuzluk inancının.
Bu olacak.
Sonlu hayatın başarıları, somut göstergeleri, grafikleri, karneleri, şiltleri vesaireleri tamam önemlidir. Diplomaları ama sonsuzluk karnemiz, amel defterimize nasıl yansıyor hayatımız, nasıl işleniyor? Kiramen katimin, ya'lemune ma tefalunun. O şerefli yazıcılar bizimle, dosyamız nasıl? Özellikle bunu sürekli gündemde. Hani günlük tutuyoruz ya, ajandamız ya. Bir de görünmeyen günlükçülerimiz var. Sürekli onun zihnimizin bir yerinde. Aslında ailen denetimi orada sağlanıyor. En güçlü denetmen, kiramen katiben, o şerefli yazıcılar. Bu bilinci, bu inancı diyorum. İkincisi, birincisi sonsuzluk, ikincisi sorumluluk bilinci.
Sorumluluk bilinci olacak.
Takva başta olmak üzere. Aile kuruyoruz da sorumluluklarının idrakinde değiliz. Sadece ailenin, efendime söyleyeyim, işte şeye yansıyan bir görüntüsü var. Evlilikle nasıl ciddi bir yükü, bir teklifi kabullendiğimizin yeterince idrakinde olamıyoruz. Zaten ailedeki dengeyi sağlayacak olan da o takva şeyidir. Onun için Kur'an-ı Kerim takva libasından bahsediyor. Takva libası yoksa tesettür de gerçekleşmiyor. Giyinik çıplaklık ortaya çıkıyor. Nitekim bugün de sorumluluk şeyi yoksa çok rahat bir şekilde aile bakıyorsun ki dağılabiliyor. Allah'a söz vermiş, emanet almışım. Ne çocukların ortamın kalacağı kaygısı, ne bu anlamda işte karşı tarafın hukukudur vesairedir. Bundan dolayı diyorum ki iki kelime, takva ve ahlak boyutu. Aile hukukla da yürümüyor, ahlak yoksa.
Ya.
Takva
hukuk
yoksa.
Hukuk ne yapsın?
Ne yapacak hukuk? Sadece işte hukuk ne yapar? Şu şu kadarı bu buna. Ama bu iş ahlakla çözülür, merhametle çözülür, şefkatle, insanlıkla çözülür. Yani. Takvayla çözülür. Yani. O zaman karşıya karşı takva varsa tevazuyu gösterebilirsin. Katlanma şeyini kendinden görebilirsin.
Tahammül gücü edinebilirsin.
Aile ortamında çektiğim her çilenin indi ilahide bir karşılığı var. İnancı seni diri tutacaktır. Mukavemetin ve sabrını besleyecektir. Ama takvayı ıskaladığımız zaman bu defa ev güç gösterisine ya da bilek yani horoz dövüşüne mi ne diyelim işte. Böyle bir şey. Refik olması gerekenler bu defa rakip olma noktasında bir mecreye savrulacaklardır. Üçüncüsü sorumluluk bilinci dedim. Üçüncüsü de sadeliği kaybettik. Üçse diyeceğim. Sonsuzluk, sorumluluk ve sadelik. Allah Resulü'nün hayatını bu ara biraz daha fazla inceliyorum.
Allah razı olsun.
Ya nereye baksam sadelik karşıma değil çıkıyor. Yani. Hadi Mekke'de yoktu. Medine döneminde her şey ayağına geliyor. Mekke'nin fethiyle birlikte birçok efendime söylüyorum kabilenin, kralın şeyi Medine'ye akıyor. Ama Allah Resulü hala arpa ekmeğini yemekten vazgeçmiyor. Hasırın üzerinde yatmaktan vazgeçmiyor. Vefat edeceği gün evinde 6 dinar parası var. Hatırlıyor. Çağırıyor Hazreti Ayşe'yi. Ayşe lütfen bunları Medine'nin fakirlerine kavuştur. Kendisi bayılıyor. Gözünü açıyor. Ayşe görev yerine getirdin mi? Ey Allah'ın Resulü senin telaşın, hastalık, evin işi unuttum. Getir diyor şunları diyor. Alıyor avucuna o 6 dinarı. Vallahi Allah'ın Resulü Muhammed bunları yerine ulaştırmadan vefat edeceğini sanmıyorum diyor. Görevlendiriyor birini. Medine'nin fakirine de haberi alıyor. Şimdi rahatladım diyor. Şimdi bundan şu anlaşılmasın. İslam zenginliği men etmiyor. Yasaklamıyor. Ekonomide güçlü olacağız. İş hayatında güçlü olacağız. Sanayide güçlü olacağız. Ama varlık içinde sade yaşamayı unutmayacağız. İsrafa düşmeyeceğiz, şatafata girmeyeceğiz, debdebeye, kapitalizmin tüketim çılgınlığına ve kirliliğine kendimizi, evimizi, neslimizi açık tutmayacağız. Bu sadeliği, insana bazen şey ya şu dünyada bu sadeliği nasıl yaşayabiliriz gibi böyle.
Bir çarpıcı fotoğraf vardı hocam.
Evet.
Dikkatinizi çekmiştir. Kral Faysal şeye gidiyor. Japonya'ya. Japon İmparatorluğu onu ağırlıyor. Bambudan bir oda hatırladınız mı? İki evet. Koltuk.
Evet.
Koltuklar da çok sade. Bizimkilerin sade. Koltukları gibi can canlı koltuk değil öyle yani. Mide çiçek koymuş. Yani aynı dile de sahip değiller. Ama oradaki o samimiyet var ya o sadelikten
evet,
doğan samimiyet.
Evet.
Biz varız ya. Bak benim için geldin buraya. O şatafatın içinde gösteriş ya. Güç bilmem ne telaşının içinde seni kaybetmiyorum. Sen varsın bak
evet,
burada
evet, evet.
Bu odada sadece sen varsın benim için. Evet. O mesajı vermek kadar ne kadar önemliydi. Şimdi evet. Biz eşyaların içerisinde evde işimizi kaybediyoruz hocam.
Evet, evet. Cemaatle namaz kılamıyoruz ya.
Ya.
Yani buradan işte sonsuzluk inancı, sorumluluk bilinci ve sadelik yaşamın merkezine şey yapma noktasında. Bugünkü literatürde dediğim gibi sadeliği tarif etmekte de zorlanıyoruz. Ama buradaki kasta mahsusumuz nedir? Allah Azze ve Celle Hazreti Peygamber'e eşsiz bir örnek olarak önümüze korken Efendimiz buna ne? Ve sonrasında ben ileride sizin tekrardan küfre döneceğinizden korkmuyorum.
Ya.
Dünyalık için birbirinize düşeceğinizden korkuyorum diyor. Ya. Ve çocukları için ömürlerini tüketenler kendileri hayattayken çocuklar miras kavgasına düşüyorlar. Ya. Aslında o kavganın zemini biz hatırlıyoruz. Ya. Onlara takvayı, tevazuyu, terbiyeyi, tezkiyeyi veremediğimiz için malda, mülkte yarış şeyine giriyorlar. Elhakumut tekâsür. Tekâsür, tefahür başına alıp gidiyor. Ve şu an tekâsür ve tefahür bu ümmeti şu an aslında çok ciddi bir şekilde şey yapıyor. Ama bunu insanlık adına yatırıma dönüştürebilirsin.
Ne güzel.
en mükemmel
yatırım. Zekat vermek için çalışın emrine uymuş oluyor, evet, o zaman. Evet.
Zaten zengin olmasa kim zekat verecek, kim infak edecek?
O vakıflar nasıl yaşayacak?
Kur'an-ı Kerim malla cihadı sürekli vurguluyor. Elbette ki kazanacağız.
Ama amaç olmayacak herhalde.
Evet.
Araç olacak.
Araç olarak yapacağız. Malla sınavımızı, evlatla sınavımızı, aile sınavımızı ilahi ölçek, Rabbani standartlara göre ne yapacağız? Belli bir zemine inşallah oturtmuş olacağız.
Hocam, dedeniz rahmetlinin, babanız rahmetlinin, evet, vakitlerini bir düşünün. Şöyle bir şey nasıl karşılanırdı? Dedeniz rahmetli evlatlarından birine birazcık daha fazla bir mal takdir etmiş. Evlatların o dönemde, ya biz babamızın akıl sağlığına endişeliyiz, şunu bir adli tıpa yollayalım da bu kafayı tırlattı galiba demesi nasıl görülürdü hocam? Böyle bir şey akıldan bile geçmesi mümkün müydü?
Dedemle ilgili bir anımı anlatabilir
lütfen,
miyim?
Lütfen. Bir Fatiha okumaya da vesile olur aziz dinleyenlerim. İnşallah. Lütfen geçmişlerimizi unutmayalım inşallah. Allah gani rahmet eylesin.
Ben Malatya merkezde dünyaya geldim. Dedem de merkez köyde. Babam da rahmetlik oldu.
Allah gani gani rahmet eylesin.
Babam rahmetlik olmadan önce dedem, ninem yaşlandığı için alıp getirdi yanımıza.
Eyvallah.
6-7 ay sonra babam vefat etti. Ben de İmam Hatip'i yeni bitirmişim. Diyanette göreve başlamışım. Aynı zamanda da üniversitede öğrenciyim. Ailenin de yaşça büyük olduğum için aile sorumluluğu da. Dedem ümmi birim. Köyden getirdiklerinde yaşı 70 olmuştu. Merkez bir camide de görevliyim. Ümmi ama beni çok seviyor. Sevmesiniz de İmam Hatip'in bir de cami hocası olmuşum yani. Benim torunum artık hocam.
Nur üstüne nur yani.
Beni çok seviyor. Ben de çok severdim. Ben edebi ondan öğrendim. İffeti ondan öğrendim.
Maşallah.
Babadan daha çok onunla bir ülfet, ünsiyet. Haramlardan sakınma, namaz hassasiyetini onu. Ümmi. Biraz da beni sevmesinden hareketle bir gün aldım karşıma, dedim dedeciğim senden 3 şey istiyorum. 1, bu şu kasket şapkalar eskide vardı yaygında o kuşakta. Şu şapkayı terk edeceksin. 2, sakal bırakacaksın. 3, sigara kullanıyordu, sigarayı bırakacaksın. 3 isteğim var. Şapkayı bırak, sakalı bırak, sigarayı bırak. Şöyle düşündüm. Evlat dedi, tamam şapkayı bıraktım. An sakalı da bıraktım. 50 yıldır faslası sigara içiyor. Oraya geldi, tereddüt etti. Doğrudan şimdi bizi alim görüyor ya. Hayır da diyemiyor. Evlat dedi, bir ara bıraktım. Bende bir hastalık nüksetti. Sonra bana dediler ki sigarayı bıraktığın için bu hastalık. Onun için tekrar başlamak durumundan. Dedim ya bu işte bir yanlışlık olabilir. Sen bir daha dene. Yakalamışken bunu da şey yapmayı, biraz da genciz, toyuz yani. Belki de şeyi de zorladık. Tamam dedi, bırakıyorum dedi. Ama biliyorum en çok zorlanacağı sigara. Aradan bir müddet geçti. Rahmetlik oldu. Ninem bir gün bana dedi ki, yavrum dedi, deden senden gizli sigara içiyor. Dedim ki dayanamadı, eğer içiyorsa sakın benim bildiğimi de bilmesin, sen de bunu kimseye söyleme. Şu iffete bak, hayaya bak. Torunundan gizli sigara içen bir dedem. Tabii bizim köylüler, akrabalar duymuşlar, muzip insanlar çok. Böyle işte akşamları köy odaları nedir? Evet. Oturuyoruz. Dedemin önüne özellikle sigara tabağını şöyle uzatıyorlar. İsmi Yusuf. Hele Yusuf şu tabaktan bir sigara. Kızarıyor, bozarıyor. Ya insan torunundan utanır mı? Baktı ki olacak gibi değil, hepten bıraktı.
Eyvallah.
Şimdi düşünüyorum ya, bu nasıl bir şeydi ya? Şuradaki şeye bak yani. 70 yaşındaki adam 20 yaşındaki torunun karşısında, onun zihninde burada ilim konuşuyor. Burada işte alim şey oluyor. Halbuki ben de tüm demin aldım, hassasiyetlerimi onun o duruşundan almışım.
Eyvallah.
Ya. Ailenin rahmet oluşu, bereket oluşu, gerçekten mektep oluşunu biz onu, ümmülerin mektebinde o aşıyı alabildik. O terbiye oturup da bize bu anlamda cenk kitapları dışında o dönemde öyle kitap da yoktu.
Yok, yani doğru, okuyacağımız doğru. Kitap. Nerede hocam, nerede?
Ama şimdi Ramazan'da bakıyorum, otobüs duraklarında maalesef başörtülü kızlarımız sigara tüttürebiliyorlar. Nereden nereye geldik? Ama burada da yine bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bu bizim sınavımız yani.
Evet.
Nerede eksik bıraktık, nerede yanlış yaptık? Sorunu çözüme yönelik gayretlerimizi artıracağız inşallah.
Hocam bu gökte yıldızlar misali, böyle gönül bezeyen, gönül onaran bu haya herhalde kıyamete kadar cari olduğuna göre sadece dedelere vecibe değildi, babalara vecibe değildi. Bize de, çocuklarımıza da, torunlara da vecibe. Bunu ailede nasıl verebiliriz? Bu hayayı.
Münir hocam.
Bu verilebilir bir şey mi? Alınabilir bir şey mi? Evet. Nasıl bir şeydir hocam bu?
Bunu ben bazı şeylerle bağlantılı biraz görüyorum. Günah işledikçe insan arsızlaşıyor, haya perdesi de gidiyor. Haramlar kursağımızdan girdikçe, göz haramlara aşina oldukça o iffet ve haya perdesi de, hatta Allah Resulü giyinik çıplaklardan bahsediyor. Yani giyinmiş ama çıplak ya. Bu bakımdan hayatın bütünlüğü içerisinde bize sirayet eden günahların hepsini şöyle bir tabiri caizse dökümünü önümüze koymamız lazım.
Dolayısıyla yani mevcut içinde bulduğumuz haya durumu o günahların bir sonucu.
Sonucu olarak bunu görmek lazım. Demin yine ifade, tercih ettiğimiz arkadaş çevresini şey yapmamız lazım. Tercih ettiğimiz, efendime söyleyeyim, sanal dünyadaki giriş çıkış yaptığımız sitelerimizden tut, o anlamdaki yazışmalarımıza var, hepsini gözden geçirmemiz lazım. Bu hayatın içinde bir takım virüsler öylesine şey yapıyor ki o hassasiyeti ifsat ediyor, tahrip edip bırakıyor. İşte bir COVID-19 virüsü ciğere girince seni oksijensiz bırakıyor. Bizi hayasız bırakan virüsleri masaya yatırmamız Eyvallah. Lazım. Bunları tek tek teşhis etmemiz Eyvallah. Lazım. Buna yönelik aşı neyse bunu devreye koymamız lazım. İşte bu konuda bu şey ortamları aslında daha steril ortamlar. Onlar da son yıllarda bir aile, ikincisi de cemaat, cemiyet ortamları. Hasbi yani dergahlarımız vardı, medreselerimiz vardı, vakıflarımız, derneklerimiz, koruyucu, sığınabileceğimiz barınaklarımız vardı, ocaklarımız vardı. Onlar da bu süreçte biraz fonksiyonlarını, misyonlarını sürdürmede farklı bir sürece doğru. Buraları, bu sivil şeyleri bence hızla şey yapmamız lazım.
Biraz ayağa kaldırmak lazım.
Ayağa kaldırmamız lazım.
Geçen bir sosyal medyada hocam paylaşmıştınız. Hani bir tam da güncel olduğu için o en son cümlenizle alakalı bir annenin hani COVID aşısından evvel Kudüs aşısı.
Evet.
Nasıl,
evet.
Nasıl olabilir? Gönlünüzde evet. Tam ideali nedir bunun? Bir anne ne yapsa bu aşıyı yapmış olur?
Evet. Anneler sağlık ocaklarına çocuklarını aşısından önce Kudüs aşısı yapmaları lazım. Bunun en çok Filistinli anneler bunu yapıyorlar. Doğururken Kudüs için doğuruyor. Mescid-i Aksa için doğuruyor.
Eyvallah.
Oradan başlıyor.
Orada bitiyor iş zaten.
Orada bitiyor ya. Ve ben de sesim, anneler doğuracaksanız Kudüs için doğurun. Mescid-i Aksa için. Ameller, niyetler.
Bir niyete almak. Niyet. O zaman değil mi hocam? İlk önce.
Önce
bunu
niyet.
Bunu niyete almak.
İkinci nitelik. Nitelikli bir anne baba, nitelikli bir eğitim, nitelikli bir terbiye bunu doğurur ya. Üçüncüsü netlik. Böyle belirsizlik, bulanıklık. Menziretun beynel menzirete, iki arada bir derede kalınca el attığın hiçbir şeyi de veremanınız. Üç ne formülü demiş olduk.
Niyet. Eyvallah, güzel oldu hocam. Allah razı olsun.
Nitelik razı olsun. Ve netlik şeyi. Evet. Maalesef grileşme, flulaşma bugün Müslümanlarda gittikçe Allah'ın boyasıyla tam ya, boyandığımız zaman
Allah, amen.
İşler inşallah yoluna girecek.
Amin. Allah razı olsun. Şimdi bizim sizin ve bizim diyeyim artık kuşak, Z kuşağına göre biz dedeyiz artık, yaşlı sayılıyoruz yani. Kuşak çatışması olarak bakarsak, siz bunun sebebini ne olarak görüyorsunuz hocam? Hani eskiden bir ümmi dede sizin haya, edep, terbiye, ilim, ki sizin kadar tedris etmediği bir ilim, sizin tedris ettiğiniz ilme maya çalabiliyor.
Evet, evet.
Şimdi nasıl oluyor da, hadi biz de az çok mürekkep yaladık, jenerasyon olarak şahsımı kastetmiyorum. Dedeler az çok okudu, babalar okudu. Çocukların okuması için her şey seferber edildi. Biraz da mürekkep yalama, üç kuşak niye şu anda bir arada değil, niye aynı evde değil, niye aynı ortamda değil, niye aralarındaki uçurum geçmişe göre çok fazlalaştı? Dede eve sığamıyor, baba eve sığamıyor. Evet. Siz bu kuşak çatışmasını ailede, aile merkezde, toplumda var ama neye bağlıyorsunuz hocam?
Burada tek sebebe indirgemek bence doğru değil. Bu en önemli sebeplerden biri. Dünyada şu an güçlü bir liberalizm rüzgarı estiriliyor. Evet. Liberalizmle birlikte bireyselleşme alabildiğine empoze ediliyor. Ve bizim çocuklarımızı yönlendirdiğimiz okullarda bu rüzgarın etkileri var. İzlenen televizyon programlarında, internet ortamlarında, yazılı basında, arkadaş çevresinde hep bu telkinler. Mesela anneler kızlarına ne diyorlar? Kızım çalış, meslek sahibi, ayaklarının üzerinde dur, elin oğluna muhtaç olma diyor.
Kim o elin oğlu? Hayat arkadaşı.
Hayat arkadaşı. Düşün. Birlikte birbirine dinini tamamlaması gerekenler daha evlenmeden bu evlilik yürümeyebilir, ayrılma durumda ayaklarının üzerinde. Bu bireyselleşmenin ve korkunç bir şekildeki. İki, bencilleşme. Yine liberalizm üzerinde. Üç, dünyevileşme.
Ki Allah Resulü'nde en çok korkularından biri ümmeti adına, doğru mu hocam?
Dört, duyarsızlaşma. İşte bunları bir bütün içine aldığımızda aslında bundan muzdarip olan bizler de buna katkı verdiğimizin farkında değiliz. Çocuklarımızın okul başarısına gösterdiğimiz hassasiyeti, onların Allah'la ilişkilerine gerekli şeyi göstermiyoruz ya. Sınavı kaçırdığı zamanki annemin telaşı, namazı kaçırdığı andaki telaşlarımızı şöyle bir kıyaslayalım.
Milyonda biri değil.
Değil ya. Sonrasında ne oluyor? Allah'la bağlar zayıfladıkça insanlar kendilerini hevanın egemenliğine, nefsin tasallutuna daha fazla terk etmiş oluyorlar. Şeytanın müdahale alanına daha fazla kendilerini açık tutmuş oluyorlar. İşte bu bütünlük içerisinde bu marazların önüne geçebilmenin bence en önemli şeyi, Allah'la dikey iletişimimiz güçlü olsa, aileyle, toplumla yatay ilişimimiz de o nispette düzgün, sağlam.
Oradan besleniyor olur. Çünkü.
Evet, oradan besleniyor.
Oradan besleniyor.
Çünkü Allah sevdirecek.
Amin.
Meryem suresi 96. ayet bu anlamda gerçekten epey sarsıcı. Estağfirullah. İnnel lezine amenu ve amilus salihat seyecalu lehumur rahmanu vudda.
Ya.
Şimdi biz bir sevgi kısırlığı da yaşıyoruz. Ya gün geliyor çocuğumuzda bile yük görüyoruz. Bir an önce işte böyle çıkıp gitse yani. Sadece kaynana gelin tahammülsüzlüğü değil.
Evlat tahammülsüzlüğü.
Evlat tahammülsüzlüğü ve evladın anne baba tahammülsüzlüğü. Bu ayet aklıma geliyor. Kuşkusuz iman eden, salih amel işleyenlere Allah sevgili kılacaktır. Vudda, sevdirecektir. Bunu açıklayan İbn-i Kesir'de bir rivayet çok dikkatimi çekti. Rivayet ediyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir insan Müslüman imani ve ameli hayatında güçlü, güzel olursa, salih olursa, önce Allah onu sevmeye başlar.
Eyvallah.
Allah sevince meleklere, bu kulum ben seviyorum, siz de sevin. Sonraki aşaması meleklere sezdi. İnsanların da kalbine bu kulu sevme sevgisini yerleştirin der ve insanlar da onu sever. Eğer biz en yakın akrabalarımızı arkadaşımızı yeterince sevemiyorsak, imanımızı ve ameli hayatımızı, ibadetlerimizi gözden geçirmemiz lazım.
Bir de Allah sevdirirse nasıl sevdirir? kul sevdirmesi gibi olmaz herhalde,
tabii,
değil mi
hocam? Tabii. Allah sevdirir ya. Yani mesela bazen bakıyorum, yani bazı insanların müthiş bir çekim gücü var. Ya bunun ne marifet, ne kerameti var diye bakıyorsun. Bizim bilemediğimiz.
Eyvallah.
İlahi kudret onu bir şekilde sevdiriyor.
Eyvallah.
Bu damara tekrardan yönelmemiz lazım. Ben samimi Müslümanları sevmekte sorun yaşıyorsam, anneme babama gerekli evlatlık yönünü yaşamakta sorun yaşıyorsam, eşime, sevgi gözüme sorun yaşıyorsam, önce acaba amellerimde bir riya sızması mı var, bir nifak bulaşması mı var, ya da huşu, haşyet noktasında bir sıkıntı mı var?
Bir sorgulama yapmam.
İhlas ve ihsan boyutunda bir gediğim, açığım, problem mi var, bu soruları önce yönelmek lazım.
Eyvallah. Bir paranteze izin var mı hocam?
Efendim?
Bir paranteze izin var mı?
Buyurun.
Yine haddimiz
buyurun,
olmayarak.
Estağfurullah.
Şimdi iş dünyasında malumunuz böyle koçluk falan da yapıyorum. İş dünyasının hocam şu anda verdiği, o söylediğiniz o kapitalist, o liberal ekonomide materyalist, bencil, egoist kişiler bile eğitimlerde şunu vermeye çalışıyorlar kitaplarıyla, seminerleriyle. Şirketinizi çok sevin, işinizi çok sevin, ürünü çok sevin. Çalışma arkadaşlarınız birbirinizi çok sevin. Burada bir şirkette bir sevgi kültürü olsun ki yine satış odaklı. O markette, rafta, satış yerinde neyse artık AVM'de o kadar muadil rakip ürün arasında el sizin o sevginize binaen sizin ürüne gider.
Evet.
Psikolojide de bunun ben böyle olduğuna da inanan bir kardeşinizim acizane.
Evet.
Ya bir de bu maneviyatta olursa kim bilir nasıl olur yani.
Ya.
Nasıl olur? Ama ikinci parantezim haddim olmayarak. Biz şimdi sizle namaz platformundayız aynı zamanda. Oradaki acılarımdan da biridir. Az evvel söylediğiniz hocam, anne baba olarak bizim çocukların diyelim matematik dersi iyi değilse, tabii ki iyi olsun, İslam tarihi en büyük dünya matematikçilerinin zirvesi,
evet,
en iyi ulemanın olduğu bir şeyle doludur, payeyle. Tabii ki olsun. Ama matematik çok süper olsun diye özel ders. Şimdi dershaneler yok sözde, etüt merkezleri, bilmem neler falan.
Kurslar.
Kurs evet, merkezleri, çalışma merkezleri adı altında. Ama kılıyor da. Öylesine kılıyor. Hadi şunu bir kademe daha güzel namaz kıldıralım diye. Ben, bak biz acizane namaz platformunda olmamıza rağmen buna hiç kafa yormadık yani. Bu da bir öz eleştiri olsun. Bununla alakalı şöyle de, ama öz eleştiri derken bu ailelere de bir öz eleştiri olsun. Hoş kimse de hocalarımızı çağırıp ya bizim şu uşaklara bu nasıl kılınırmış daha güzel, şunu biraz anlatın diye aileden de böyle bir destek almadık yani. Umurunda değil ümmeti Muhammed'in. Burası çok acı.
Evet.
Daha güzel bir namaz, daha takva bir namaz, daha huşu içinde, haşyetle bir namaz. Kılıyor mu? Kılıyor. Kılmıyorsa da kılmıyor. Bu çok büyük bir şeydir. Ama sınava giremezse, üniversiteyi kazanamasa, kazandı mezun olamasa, cehennemlik olmuş gibi bakılıyor çocuğa. Hayırdır hocam, sizin çocuk üniversiteyi kazanamadı mı? Sorarken bile öyle bir gaya kuyusuna düşmüş gibi yargılayarak soruyor yani. Kazanamadı mı sizinki? Vah vah, başınız sağ olsun.
Evet. Ve o an ailen duyduğu mahcubiyet, emeklerin boşa gitti diyor. Hayırsız evlat şeyini üniversite şeyiyle, kriterleriyle
onunla
şey
bağlamışız. Allah Resulü de sabah namazının iki rekatlık sünnetini.
Evet.
Değil mi? Dünyadaki her şeyden hayırlı görüşün. Hangisi?
Bu dengeyi kurmamız lazım. Yani bundan şu anlaşılmasın, sanki biz çocuğun dünya başarısını
ıskalıyoruz
diye. Fakat
o da Allah'ın emrettiği farz bir ilim değil mi hocam? Evet, matematik yani fizik, kimya.
Efendimizin hayatına bakacağız. Ne dünyayı ihmal ne. Onun nazarında dünyayı oturttuğu yer neresiyse bizimki.
Eyvallah. Üsve-i hasene neyse odur. Evet. O kadar. Allah razı olsun.
Muhteşem bir standart çıkıyor karşımıza.
Kesinlikle.
Bunu güncellemenin yolunu arayacağız. Tabii ki bugünkü argümanlar, bugünkü veriler, bugünkü işte efendime karşımıza çıkan yeni durumlardan hareketle, ama referans aynı olacak. Ben buna Medine kriterleri diyorum.
Eyvallah.
Medine kriterlerine uyum yasalarını
bir an evvel
hayata geçirmemiz lazım.
Allah razı olsun.
Sizden.
Aziz dostlarım, Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu üyesi, aynı zamanda da Aktav Aksa Eğitim Danışma Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan hocamızla birlikteydik. Ben bitirmeden evvel son bir tavsiyesini alarak bitirmek istiyorum. Hocam, bizim usulümüzdür böyle, aileyle alakalı son bir tavsiyenizle bitirelim inşallah. Yine yeniden buluşmak ümidiyle, evet, diyerek bitirelim derken ne tavsiye edersiniz?
O zaman 3
güzel olur.
A formülüyle.
Olur. Yapalım. Allah razı olsun.
Bizim için güçlü ve güzel bir aile için şu 3 şeyi tekrardan inşallah günün. 1 aşkınlık. Aşkınlık derken özellikle hepimiz fanileriz.
Amin.
Bizi bekleyen bir müteal hayat var.
Ya.
Sadece rasyonel, seküler, popüler yaşamın kollarına kendimizi tüketmeyelim. O veraların verasını önceleyelim. Maveraya odaklanalım. O lahuti, deruni dünyayla ilgili hesaplarımızı, yatırımlarımızı biraz oraya kaydıralım derim. Aşkınlık iklimde sanki biraz tökeziyoruz. Rasyonel olana fazla şey yapıyoruz. Fiziki olana takılınca metafizik olan bu defa gündemimizde ciddi anlamda. Yani şu an ailelerin en büyük kaygısı fizik dünyanın, evet, kazanımları.
Evet.
Ama o metafizik şeyi de öncelediğimiz zaman göreceğiz yani. Gaybi olanın güzelliklerini, gaybi destekler, bereketlerini. Evlerimizde bereketi unuttuk ya.
Unuttuk.
Feyzi unuttuk. İlahi inamların, ikramların ne olduğunu neredeyse. Her şey rakamlar üzerinden. İşte girdiler çıktılar üzerinden, bilançolar üzerinden konuşulur oldu. Envanterimizi yeniden bu anlamda. Ticaret mi yapıyoruz? Tamam, ticaretin karını, zararını, akılcısını. Ama ticaretin günahını, sevabını da.
Helalini, haramını da, değil mi hocam?
Konuşalım.
Yani. Eyvallah.
2 arınmışlık. Ciddi bir tezkiye, terbiye hepimizin ihtiyacı. Amen. Başta nefislerimize. Ve yüzekikum diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim'de tekrar diyor. Tezkiye nedir, terbiye nedir? Zihnimizde belki terbiye, tezkiye ile ilgili bir çağrışım var da bunun Kur'an ve sünnet bağlamında nasıl bir müfredatla bizi karşı karşıya bırakıyor, nasıl bir yöntemle bu işi gerçekleştireceğiz yeniden buna dönün. Onun için sünnete dayalı bir yaşama çok ciddi ihtiyacım. 3 adanmışlık.
Eyvallah.
Adanmadan olmuyor.
Olmuyor.
Özverisiz olmuyor hayat. Dava da yürümüyor. Hangi sorumluluk olursa olsun, işin içinde özveri varsa, fedakarlık varsa, ama batıl davalar bile adanmışlıkla yürüyor. Hak olsun, sünnetullah böyle gerçekleşiyor.
Böyle gerçekleşiyor.
Yani. Boş davalarda bile Allah neye bakıyor? Hangi tarafın adanmışlığı, fedakarlığı varsa. Ve en leyselil insan illemez. Kimin sayı, gayreti, emeği fazlaysa insan diyor. Müslüman demiyor.
Aynen.
İnsana
aynen,
emeği kadar vardır. Dolayısıyla bu işlerdeki emeğimize Allah bakacak. İslam mı diyoruz? Mücadele mi diyoruz? Nesil, gençlik, sınavımız mı diyoruz? Ticaret mi diyoruz? Bu konudaki gayretin kadar gayeye yaklaşırsın.
Eyvallah.
Şimdi gayelerimiz güzel de gayretimiz yetersiz.
Gayret yetersiz. Gayret keşlik nasip eylesin, evet, diye amin, bitirelim inşallah. Canım abim, çok çok teşekkür mesela ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Geçmişlerimize rahmet olsun. Üzerinizde maddi manevi emeği olan, gölgesi olan, manevi ikliminizde
amin,
dahli olan her kim varsa hepsinin mekanı cennet olsun. Yaşayanlara amin, Allah merhametiyle, rahmetiyle muamele buyursun. Çok çok teşekkür Allah ediyorum. Çok müstefit olduk.
Ben teşekkür ederim bu fırsatı.
Allah razı olsun. Aziz dostlarım, gelecek hafta inşallah Erkan Radyo'da ailede huzur arayışlarını, huzuru aramaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.